Birinci ayrım. Bu kitap 6. Körler Kütüphanesi için seslendirilmiştir. 5846 sayılı kanunun ek 11. maddesi kapsamında görme engeller dışında kullanımı, çoğaltımı, dağıtımı ve satışı yasalara aykırıdır. Seslendiren Levent Filios. Eserin adı Koruyan El. Yazarı Wolfgang Schorlau. Özgün adı Die Schützende Hand. Çevirmeni Hulki Demirel. Türü roman. İletişim Yayınları 1. Baskı 2017. ISBN numarası 978-975-05-2195-9. Bu kitap 392 sayfadır. Ses kaydına başlama tarihi 17 Ocak 2018. Kurum telefonu 0312-363-7746. Arka kapak. Siyasi polisiye ustası Schorlau bu defa Almanya devletinin gizli servisleri ve neo-naziler arasındaki derin ilişkilere dair ürpertici şüphelerin izini sürüyor. Almanya'da 2000-2006 yılları arasında biri Yunanistan, 8'i Türkiye kökenli 9 göçmen öldürüldü. Bu cinayet serisi medyada uzun süre Türkiyeliler arası mafyavari işlere bağlanarak döner cinayetleri diye magazinleştirildi. Bu cinayetlerin failleri 2007'de bir de polis öldürdüler. 2011'de bir banka soygunu sonrasında kuşatıldıkları karavanda şüpheli bir biçimde öldüler. Bu iki failin Nasyonal Sosyalist Yeraltı adlı bir örgütün üyeleri olduğu anlaşıldı. Güvenlik aygıtının eğilimi bu örgütü hayatta kalan kadın yoldaşlarıyla birlikte 3 kişilik bir hücreye indirgemek oldu. Ancak ortaya saçılan bilgiler, anlatımlar, şüpheler resmi olarak da kollanan dallı budaklı bir şebekenin varlığını ortaya koyuyor. Wolfgang Schorlau bu romanında da gerçek bir siyasi polisiye vakanın işte bu vakanın peşine takılıyor. Nasyonal Sosyalist Yeraltı soruşturmasında resmen uzman sıfatıyla görüşüne başvurulmasına yol açacak kadar ciddiyetle derinlemesine titizce. Aslında bu kitaba şöyle bir uyarı notu iliştirilmesi gerekir. Dikkat! Devlete olan güveninizi sarsabilir. Abendzeitung, Münih. Wolfgang Schorlau 1951 doğumlu. Ticaret Yüksekokulu'nda okurken 68 öğrenci hareketlerine katıldı. Uzun yıllar sanayide yöneticilik yaptıktan sonra 50 yaşında yazarlığa başladı. Başka romanları ve siyasi denemeleri de vardır. Fakat başarısını polisiye romanlarına borçludur. Özel dedektif Dengler'in ilk macerası olan Mavi Liste'yi 2003 çeviren Hulki Demirel İletişim Yayınları 2016-2015'e kadar 7 kitap daha izledi. Bunlardan Münih Komplosu da iletişimden çıktı çeviren Hulki Demirel 2016, aralarında 2006 Almanya Polisiye Edebiyat Ödülü'nün de yer aldığı birçok ödül kazandı. Stuttgart'ta yaşıyor. Bu kitap Enver Şimşek, Abdurrahim Özüdoğru, Süleyman Taşköprü, Habil Kılıç, Mehmet Turgut, İsmail Yaşar, Theodoros Bulgarides, Mehmet Kubaşık, Halit Yozgat ve Michele Chiesa Vettir'in ailelerine adanmıştır. 1990'dan beri radikal sağ şiddetin kurbanı olmuş 178 kişinin hatırasına saygıyla. Devlete ve onun güvenlik kurumlarına belirli bir güven duymanızı tavsiye ediyorum. Ayrıca gerek BND'nin, Federal Haber Alma Servisi, gerekse Anayasayı Koruma Teşkilatı'nın son derece yetkin ve mutlak surette dürüst devlet memurları tarafından yönetildiğine de işaret etmek isterim. Eski Federal Almanya İçişleri Bakanı Otto Schilly, Der Spiegel dergisinin 29.7.2013 tarihli nüshası. Federal Almanya Cumhuriyeti'nin şansölyesi olarak size söz veriyorum. Cinayetleri aydınlatmak, azmettirenleri ve katillerin yardakçılarını ortaya çıkarmak ve mücrimlerin hak ettikleri şekilde cezalandırılmalarını sağlamak için her şeyi yapacağız. Hadisenin çözülmesiyle görevli bütün federal kurumlarımız ve eyalet makamları çalışmalarını azami gayretle sürdürüyorlar. Bu çok önemli ama yeterli değil. Çünkü mesele hukuk devletimizin elinde olan bütün imkanların seferber edilmesi ve böylelikle bu nevi hadiselerin tekrarlanmasının engellenmesidir. Federal Almanya Şansölyesi Angela Merkel. 23 Şubat 2012'de NSU kurbanları için düzenlenen anma töreninden. Dipnot NSU, National Socialiste Untergrund, Nasyonal Sosyalist Yeraltı Örgütü, çevirenin notu. Kişiler: Georg Denkler, özel dedektif. Olga, Denkler'in sevgilisi. Martin Klein, Yıldız Falı müellifi ve müstakbel polisiye yazarı, Denkler'in arkadaşı. Mario, sanatçı, Denkler'in arkadaşı. Leopold Harder, Stuttgarter Blatt'ta gazeteci, Denkler'in arkadaşı. Marius Brauer, LKA, Thüringen'de başkomiser. Dipnot, LKA, Landeskriminalamt, Eyalet Emniyet Müdürlüğü. Arthur Schütz, LKA, Thüringen'de başkomiser. James D. Spencer, ABD Almanya Büyükelçisi. Klaus Dieter Welker, Anayasayı Koruma Teşkilatı'nın Köln'de mukim başkan yardımcısı. Iris Welker, Welker'in karısı. Gerhard Stenzel, emniyet müdürü. Harry Nopper, Thüringen Eyaleti Anayasayı Koruma Teşkilatı başkan yardımcısı. Tufan Başer, Köln Kolbstraße'den kitap dükkanı sahibi. Doktor Schweikert, Denkler'in BKA dönemindeki amiri. Dipnot BKA, Bundeskriminalamt, Federal Polis Teşkilatı. Hans Bader, kriminolog ve Doğu Almanya Devlet Güvenlik Teşkilatı Stasi bünyesinde görevli bir OİB, yani özel görevli subay. Profesör Ludwig Stern, Jena Adli Tıbbı'nın eski yöneticisi. Profesör Edith Kuhlmann, Jena Adli Tıbbı'nın hali hazırdaki yöneticisi. Birinci kısım, Köln. Köln, 9 Haziran 2004. Tufan Başer'in kitap evi. Kolbstraße. Saat 15.42'yi gösteriyordu. Sıcak bir yaz öğleden sonrası. Tufan ceketini çıkartıp bir kenara koymuş, kısa kollu gömleğiyle yeni fotokopinin önünde duruyordu. Kitap evinin içi sokak kadar sıcak değildi. Daha öğlen saatlerinde Frau Uzun'un da son çalışan olarak çıkmasıyla birlikte vitrinin cephesindeki ve giriş kapısındaki kepenkleri neredeyse tamamen indirmişti Tufan. Kitapçı çarşamba öğleden sonraları hep kapalı olur, dükkanında tek başına olduğu bu sessiz saatleri çok sever. Ratata, ratata, ratata. Sokaktaki esnafın derneği olan Kolbstraße Sakinleri Derneği'nin bir sonraki toplantısının davetiyelerini basıyordu. Önemli kararlar arifesindeydiler. Ratata, ratata, ratata. Tufan elini makinenin kapağına koydu. Bu alete yatırdığı paraya değmişti. Ama sanki onun bunu düşünmesini bekliyormuşçasına bir anda boğulur gibi bir ses çıkardı ve durdu fotokopi makinesi. Kırmızı bir lamba yandı, makine küçük ekranından sorunu kağıt sıkışması diye bildirdi. Tufan farkında olmadan saatine baktı. 15.46. Kağıt haznesini açmak için kullanılan kol neredeydi? Tufan'ın parmakları dokunarak makinenin arkasında kolu aradı, bulamadı. Fotokopinin nasıl açılması gerektiğini Frau Uzun bilirdi muhakkak. Telefon mu etseydi acaba? Bu fikirden hemen vazgeçti. Yüzünde muzaffer bir gülümsemeyle "Ben olmasam ne olurdu haliniz?" derdi Frau Uzun kesinlikle. Tufan bu cümleyi bugün duymak istemiyordu. "Lanet olsun, patron benim. Demek ki yeni fotokopinin nasıl çalıştığını da bilmem gerekir." diye düşündü. Eli makinenin yan tarafında gezindi, parmaklarıyla bir kör gibi aramaya devam etti. Yine bir sonuca ulaşamadı. Bir iki dakika sonra makinenin uzunca kolunu buldu. Eski makinedeki gibi arka tarafta değil, yukarıda kapağın içindeki bir oyuktaydı. Kolu çekti, kilit açıldı. Fotokopinin üst bölümünü bir bütün halinde kaldırdı. Çok kolay oldu bu. Buruşmuş kağıdı hemen gördü, silindirlerin arasına sıkışmıştı. İki parmağını uzattı, itinayla yukarı doğru çekti. Silindirler yavaşça hareket edip onu çekip almasına izin verdiler. Makinenin kapağını yerine oturttu ve derin bir nefes aldı. Frau Uzun'u devreye sokmadan halletmişti işi. Şimdi saat 15.51'i gösteriyordu. Toner parmaklarını boyamıştı. İşaret ve baş parmakları leş gibi olmuştu. Makinenin kapağına da tonerin karasını bulaştırmıştı. Elinin ayasıyla gri plastiğin üzerindeki izi silmeye çalıştı ama temizleyemedi. Daha kuvvetli ovuşturması da sadece tonerin karasını daha büyük bir alana dağıtmasına neden oldu. Frau Uzun yarın lekeyi herkese göstere göstere silecekti. Patron fotokopi çekti ve ardında mezbelelik bıraktı diyecekti ağzından bir kelime çıkmadan, sadece bakışlarıyla. Bunu ifade etmek için gözlerini devirmesi bile gerekmeyecekti. Tufan önce bir derin bir of çekti, ardından dükkanın arka bölümüne doğru yürüdü. Çay demledikleri küçük mutfağın kapısını açtı ve lavaboda ellerini yıkadı. Sonra kağıt havlu rulosundan bir parça kopardı, musluğun altında ıslattı, sabunu iki kere nemli kağıda sürdü. Musluğu kapattı ve kitapçının içinde hüküm süren alacakaranlığa geri döndü. Kağıt havluyla fotokopi makinesinin üstünü silmeye başladığında saati 15.56'yı gösteriyordu. Ve o anda zaman durdu. Gök gürültüsünü andıran bir ses duyuldu. Giriş kapısının üstündeki vasistas patladı. Camlar birer şarapnel gibi dükkanın her köşesine dağıldı. İçgüdüsel olarak kendini yüzüstü yere attı Tufan. Kollarını korunma amacıyla kafasının arkasında çaprazlamıştı. Sağından solundan uçuşan camların fotokopi makinesinde, bilgisayarda, masaların üstünde ve duvarlarda patladığını duyuyordu. Sonra bir anda derin bir sessizlik kapladı her yeri. Bir patlama diye düşündü Tufan, olacağı buydu. Yolun karşısındaki lokantanın sahibi Ali, koca koca gaz tüplerini arabasının bagajından hemen dükkanının önünde indiriyor, sonra bodrumunda bir yerlerde depoluyordu. Bir, iki, bazen de üç sanayi tipi tüp. Tufan başını ellerinin altında korumaya devam ediyor ve tamamen hareketsiz bekliyordu. Kim bilir, belki bir tüp daha patlardı. Kaç kere söylemişti Ali'ye tüp gazla daha dikkatli olması gerektiğini. Neden bir tüp yetmiyordu ki? Niye hep birkaç tane birden getiriyordu? Ne olacaktı şimdi birileri yaralandıysa? Kısa bir süre yatmaya devam etti. Belki birkaç saniye daha sonra ayağa kalktı. Üzerindeki tozu silkeledi. Vasistas camının kırıklarının üzerinden vitrine doğru yürüdü. Zeminde orada olmaması gereken bir şey vardı. Bir çubuk, gri. İrice bir tükenmez kalem boyutlarında. İkinci bir çubukta bir kitabı delip arkasından çıkmıştı. Goethe'nin Wahl wer wand schafft'ın isimli eseri. Satılması neredeyse mümkün olmayan bir kitap ama aynı zamanda Tufan'ın en sevdiklerinden. Eğilip çubuğa uzandı, elini aldı ve aynı andıra tekrar bıraktı. Ateş gibiydi Meret. Acıyan parmağını yanağına yapıştırdı ama yanağı da sımsıcaktı. Şaşkın bir halde tekrar vitrine döndü. Kepengi biraz açtı. Metal şeritlerin arasındaki dar açıklıklardan dışarıyı görebiliyordu artık. Harap olmuştu ortalık. Cam kırıklarıyla metal parçaları doluydu bütün sokak. Yolun karşı tarafındaki dükkanlardan birinin tentesi aşağıya sarkmıştı. Biraz daha arkada yolun ortasında bir kapı yatıyordu. Bütün sokağı bir duman bulutu kaplamıştı. Çığlıklar duydu ve sokakta yatan bedenleri gördü. Bir kadın tiz bir sesle haykırıyordu. Çığlığı kitapçının sol tarafından geliyordu. Anlamaktan çok hissetti. Her ne olduysa Kolbstraße'nin baş tarafında olmuştu. Bölük börçük düşünceler geçmeye başladı aklından hızla. Gaz tüpleri. Ali'ye Allah belasını versin 40 kere söylemişti. Dikkat et bunlara diye. Kolbstraße kalabalık bir yer demişti. Buradan binlerce insan geçiyor, binlerce insan çalışıyor, yaşıyor burada demişti. Ama dinletememişti sözünü. Tufan o anda vitrininin önünde duran bir adam gördü. Muhtemelen bir Alman. Açık renk tenli, orta boylu, kahverengi kısa saçlı. Açık ceketinin içinden bir tabancanın kabzası görünüyordu. Allah'a şükür polis gelmişti bile. Tufan dükkanının kapısına doğru iki adım attı, sonra kapının önündeki biraz önce indirdiği ağır kepenkleri gördü. Elini cebine attı ama anahtarları bulamadı. Hızla yan kapıya doğru ilerledi. Yan kapı sahanlığa açılıyordu ve kilitli değildi. Kapıdan merdiven boşluğuna, sonra da dış kapıyı hızla çekerek açıp Kolbstraße'ye çıktı. Polisin hemen arkasındaydı şimdi. Polis yolun diğer tarafındaki bir başka adama bağırarak bir şeyler söylüyordu. Bu ikinci adam da koltuk altı kılıfında görünür şekilde tabanca taşıyordu. Bir polis daha diye düşündü Tufan. İşte Almanya'da bu kadar hızlı yetişiyorlardı imdada. Ne kadar güven vericiydi bu. İkinci adam kemerli bir kapının yanında duruyordu. Kolbstraße'den ayrılmak için bir tür çıkıştı bu kemer. Tufan adamın meslektaşına ne dediğini anlayamadı. Ama neden yardıma koyulmuyordu bu adamlar? Sağda kalan kuaförün önünde insanlar yola serilmişlerdi. Her yerde kan vardı. Gözlerini kocaman açmış bir adam sokağın bir kaldırımından diğerine sallanarak yürürken dev bir el tarafından buruşturulmuş gibi görünen bir bisiklete takılarak düştü. Kadın hala çığlık atıyor, bir çocuk böğürürcesine ağlıyordu. Kuaförün önünden kara bir duman yükseliyordu ve her yeri bir koku sarmıştı. Barut kokusu diye düşündü Tufan. Dört bir yanda camsız pencereler, kapısı uçmuş evler. Ne olmuş diye sordu polis memuruna. Boyu aşağı yukarı 1.75 kadar vardı, yani Tufan'dan uzundu. Ama Tufan merdiven sahanlığının üzerinde olduğundan doğrudan gözlerinin içine bakabiliyordu. Adam gözlerini kaçırdı, cevap vermedi, sonra arkasını döndü. Ne olmuş diye tekrarladı Tufan. Polis eliyle zemini işaret etti. Ne olmuş gibi görünüyor? Tufan yere baktı ve ancak o zaman her yere dağılmış büyük çivileri gördü. Marangoz çivileri, uzun çubuklar, tıpkı dükkanında gördükleri gibi. Eğer bu bir tüp gaz patlamasıysa bütün bu çiviler nereden çıkmıştı? Kafasının bir yerlerinde korku ağlarını örmeye başladı. Burada bambaşka bir şey olmuştu. Şu anda bunu düşünmek bile istemiyordu. Sahanlıktan aşağı atladı ve bağırışan insanlara yardım etmek için kuaför salonuna doğru koşmaya başladı. Dipnot. Hayal ürünü bir figür olan Tufan Başar'a atfedilen hadiselerin büyük bir kısmı mali müşavir Ali Demir'in bir fiil başından geçmiştir. 2004 senesinde Kolpstrasse'de benim Tufan'ın kitap evine yerleştirdiğim noktada bir mali müşavirlik bürosu olan Ali Demir, 14 Kasım 2012'de Federal Alman Millet Meclisi Bundestag'a gönderdiği yeminli ifadesinde şunları yazdı. Köln Kolpstrasse'de çivili bir bombanın patlattığı 9 Haziran 2004 tarihinde büromdaydım. Bürom Kolpstrasse 37 numarada zemin katta bir dükkan, yani daha sonra önünde bombanın patladığı kuaföre sadece birkaç metrelik bir mesafede. Saat 16 gibi yüksek sesli bir patlama duydum. Dükkanımın önündeki vitrinde dört bir yana küçük delici parçalar uçuştu. Büromun giriş kapısının üstündeki vasistasın camı patladı. Olabilecek başka patlamalara karşı güvenliğimi sağlayabilmek için kendimi yere attım. İkinci bir patlama olmayınca kafamı kaldırdım ve vitrinin camından dışarı sokağa baktım. Büromun önünde bir adam duruyordu. Bir koltuk altı kılıfında açıkça görülecek şekilde silah taşıyordu. Hemen bu adamın polis olması gerektiğini düşündüm. Sokağa çıkıp ona doğru koştum ve ne olduğunu sordum. Soruma cevap vermek istemedi. Sadece zemine dağılmış metal parçaları göstermekle yetindi. Aynı zamanda havadaki ağır patlayıcı kokusunu hissettim. Yolun diğer kaldırımında tabanca taşıyan ikinci bir adam vardı ve benim yanımdaki adamla iletişim içerisindeydi. Bu adamların iki sivil polis olduğunu düşündüm. Soruşturmayı sürdüren kurumlar şu ana kadar Ali Demir'in gördüğü bu iki silahlı sivil polisi bulmak için pek bir çaba harcamadılar. Daha sonra NRW Kuzey Ren-Vestfalya eyaleti tarafından takdim edilen polis memurları B ve V, Ali Demir'in gördüğü iki sivil polisle aynı şahıslar olamaz. Çünkü sivil polisler üniforma giymez. Halbuki polis memuru V, 25 Nisan 2013'te Federal Meclis NSU Araştırma Komisyonu'na şu ifadeyi verdi. Meslektaşım B ve ben üniformalıydık. Bu durum Ali Demir tarafından görülen sivil polislerin birileri tarafından korunduğu düşüncesini akla yakın hale getiriyor. Saat 17.04. Köln Kriminal Polisi'nin koordinasyon merkezi ilk raporunu gönderdi. Konu terörist şiddet hareketi. Vaka Köln Mülheim'de iki dükkana saldırı. İlgi 09.06.2004 16.35'te Köln Kent Yönetiminden telefonla verilen ön bilgi çerçevesinde henüz olay yerinden sorumlu olan makamlardan yazılı bir teyit alınmadığının bilinmesi koşuluyla şu hadiseyi bildiriyorum. Köln Mülheim Kolpstrasse'de iki dükkanda gerçekleşen patlamalar neticesinde 10-15 kişi yaralanmıştır. Yaralıların birkaçının durumu ağırdır. Çevrede bulunan çok sayıda büyük marangoz çivisi nedeniyle vuku bulanın bir bombalı saldırı olduğu kabul ediliyor. Kısa bir süre sonra koordinasyon merkezine bir telefon geldi. Eyalet Emniyet Müdürlüğü bir talimat yollamıştı. Yeni bir rapor yayınlanacaktı. İlgide belirtilen ilk durum tespiti düzeltilmiştir. Şu ana kadar hadisenin terörist şiddet hareketi olduğuna dair herhangi bir emare yoktur. Tespit edilen olgulara göre bahis konusu hadise, konvansiyonel olmayan patlayıcı ve yanıcılar kullanarak yapılan, mal ve cana yönelik zarara sebebiyet veren bir patlama olarak nitelenmelidir. Bilgilendirme devam edecektir. Köln'de saat tam 17.45'ti. Bu talimatı gönderenin kim olduğu hiçbir zaman tespit edilemedi. Birinci ayının sonu, sayfa 20.